Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 36.
Mustafa Kemal onun yerine kolordu komutanlığına Albay Refet Bey'i seçti. Refet de öteki 5 yiğit arkadaşı İsmet, Rauf, Fethi, Ali Fuat ve Kazım Karabekir gibi Kemal'in düşüncelerini eskiden beri paylaşanlardan biriydi. Selanik'teki ilk ihtilal günlerinden beri tanışıyorlardı. Refet Bey, son zamanlarda İstanbul'da jandarma komutanlığı yapmış ve Mustafa Kemal ona rejimi burada, yerinde devirmek yolundaki tasarılarını açıklamıştı. Refet, ufak tefek, hareketli, şıklık meraklısı bir adamdı. Fransız kültürünün etkisiyle kuru inançları alaya alan kıvrak bir zekası vardı. Süvari zabitliğinin parlak görünüşüne pek uygun düşen, rahat, kayıtsız halleri, birçok zor durumlardan sıyrılmasını sağlamıştı. Sonra sıra Rauf'a, bu yurtseverliği tartışma götürmez dürüst denizciye geldi. O Rauf ki, kendisi Batı dünyasının liberal ilkelerine sımsıkı bağlı ve İngilizlerin görenek ve geleneklerine hayran olduğu halde, bugün onların karşısına düşman olarak dikildiklerini görüyordu. Onun da sivil kıyafetle Batı Anadolu'ya geçmesi, yolculuğa İzmir dolaylarından başlaması ve oralardaki durumla çeşitli milliyetçi gruplar üzerinde bilgi edinmesi kararlaştırıldı. Sonra Ankara'da Ali Fuat'ın karargahına gidecek ve oradan Mustafa Kemal'le ilişki kuracaktı. Mustafa Kemal Samsun için planlarını yaparken, Lloyd George'la Venizelos'ta, İzmir'le Batı Anadolu'da girişecekleri harekatı tasarlamaktaydılar. O sırada Mr. Balfour'un yerine İngiliz Dışişlerine Bakan Lord Curzon, Türkiye'deki durumu artan bir endişeyle izliyordu. Mart sonlarına doğru kabineye verdiği muhtırada, barış konferansının gecikmesi ve müttefiklerdeki galibiyet azminin azalması yüzünden, Türklerde direnme duygusunun canlanması tehlikesine işaret etmişti. Eski rejimi hortlatmayı uman ihtiyar Türk'le, kabil olsa zaferimizin ganimetlerini elimizden kapıp kaçmak isteyen genç Türk, İstanbul'un harap yangın kulelerinin tepesinden, müttefiklerin ne derece kararsızlık ve hayal kırıklığı içine düştüklerini seyrediyorlardı. Lord Curzon'un bu sözlerine İngiliz harciyesindeki bir avuç taraftarından başka kimse kulak vermedi. Müttefik Yüksek Konseyi şimdi İzmir ve dolaylarını Yunanistan'a vermeye niyetleniyordu. Lord Curzon bir muhtıra daha yazdı. Selanik'in iki adım dışarısında bile düzen sağlamayı beceremeyen Yunanlıların, Anadolu'nun böyle önemli bir kesimini yönetebileceklerine nasıl güvenilirdi? Yunan işgali gerçekleşince de, mültecilerin memlekette çıkaracakları karışıklık sonucu, değil yalnız Osmanlı İmparatorluğu'nun, hatta halifeliğin bile bil fiil ortadan kalkacağını ileri sürdü. Müslüman taassubunun bütün Batı dünyasını kaplayacak, çılgın bir öfke halinde patlak vermesinden korkulurdu. Bütün bunlar Lloyd George üzerinde hiçbir etki yapmadı. İtalya, Fiume sorunu yüzünden Yüksek Konsey'den çekilince, Yunan planlarını gerçekleştirmek için beklediği fırsat eline geçmiş oldu. Türkiye masası uzmanlarının uyarmalarına rağmen, Başkan Wilson'ı da Yunanlıların tarafına çekmeyi başardı. İşi başından aşkın olan Clemenceau da itirazda bulunmayınca, üç büyükler Mayıs başında Yunanlıların İzmir'i işgallerine müsaade etmeye karar verdiler. İtalyanlar konseye tekrar döndükleri vakit bu karara istemeye istemeye de olsa resmen katıldılar. Venizelos böylece dört büyük devlet adına hareket ettiğini ileri sürebilecekti. Lakin Churchill'in dediği gibi bu işe pek baştan kara girişmişti. 15 Mayıs günü bütün karşı koymalara ve uyarmalara rağmen Yunan birlikleri 20 bin kişilik bir kuvvet halinde İzmir'de karaya çıktılar. Yine Churchill'in ağzıyla Küçük Asya'yı istila ve fetih yolunda bayraklarını dalgalandırarak demir yolu boyunca ilerlemeye başladılar. Bir koordinasyon yanlışı yüzünden İstanbul'daki müttefikler arası yüksek komisyonun bu çıkarmadan resmen haberi yoktu. Rapor kendilerine bir toplantı sırasında verildi ve bir hükümet darbesi kadar şaşkınlık yarattı. Kont Sforza ağzından ağır bir laf çıkmasın diye kendini zor tuttu ve kapıyı vurarak odadan dışarı fırladı. İtalyanlar hemen güney bölgesine asker çıkarmak yoluyla misillemeye giriştiler. Burası gizli bir anlaşma ile kendilerine verilmişti. İzmir valisi işgal haberini İtilaf devletlerinin deniz kuvvetlerinden öğrenmişti. Silahlarını henüz teslim etmemiş olan birkaç birlikle karşı koymaya niyetlendi. Kararını İstanbul'a telledi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, daha önce bu çeşit bir istilaya kuvvetle karşı konulmasını bildirmişti. Lakin şimdi Harbiye Nazırı ona danışmadan, işgalin mütareke koşullarına uygun olarak yapıldığı nedeniyle mukavemet gösterilmemesine emredecekti. Fevzi Paşa bunun üzerine nazıra istifasını verdi. Yunanlılar böylece İzmir'e geçit resmi yapar gibi "Yaşasın Venizelos!" diye bağırarak girdiler. Silahlarını çatıp çevresinde sevinçten dans ettiler. Şehirdeki bütün sivil Rumlar sokağa dökülmüş, Müslümanlara küfür yağdırıyorlardı. O sırada bir kaza kurşunu patladı. Arkasından da silahlar atılmaya ve kan dökülmeye başladı. Türk birlikleri beyaz bayrak çekerek bir nakliye gemisine bindirilmek üzere, elleri başlarının üstünde rıhtımda yürütüldüler. Rumlar sürü halinde arkalarından giderek erlere yuha çekiyor, sopalarla vuruyor, başlarındaki fesleri paralıyorlardı. Fesini başından çıkarıp çiğnemeyi reddeden bir Türk albayını vurup öldürdüler. Vali de tutuklanmış, evlerinden çekilip alınan şehir eşrafıyla beraber sırtına süngü dayatılarak rıhtımda yürümeye zorlanmıştı. Bunun arkasından büsbütün azgına dönen Yunan askerleri yüzlerce Türk'ü şehit ettiler. Cesetlerini doğruca denize fırlatıp atıyorlardı. Amiral Kaltorp neredeyse emir verircesine Yunanlı amirale duruma hakim olmasını bildirdi. Bazı Türk subayları şehrin merkezindeki Yahudi mezarlığında bir miting yaparak Wilson prensiplerini ileri sürdüler ve her çeşit ilhaka karşı protestoda bulundular. Lakin Türk makamlarından hiçbir yardım görmedikleri için dağıldılar ve birçokları direnme yuvaları kurmak amacıyla memleketin içerilerine yayıldılar. Bu arada Yunan kuvvetleri geniş Menderes ve Gediz vadilerinden içeriye, Aydın ve Manisa'ya doğru ilerliyorlardı. İstanbul halkı İzmir'in işgal haberi karşısında şaşkınlıktan donup kalmıştı. Ama şaşkınlık duygusu derin bir öfkeyle karışıp sertleşerek birdenbire milliyetçi hareketin canlanmasına yol açtı. Yurdun İtilaf devletlerince işgali nihayet önüne geçilmesi imkansız bir felaket olarak kabul edilebilirdi. Lakin yüzlerce yıldan beri küstah ve hain bir uyruk olarak bilinen Yunanlıların işgaline uğramak, hiçbir yurtsever Türk'ün içine sindiremeyeceği bir hakaretti. Bu tam Türk'ün savaşçı ruhunu bir kere daha ateşlemek için gereken kıvılcımdı. Sultanahmet Camii'nin önündeki meydanda 50 bin kişi toplandı. Çoğunun ellerinde siyah bayraklar vardı. Konuşmacıların arkasına ay yıldızlı kırmızı beyaz bayrağı sembolik bir şekilde kapatan siyah bir örtü asılmıştı. Karalar giymiş, yüzü peçesiz bir kadın ateşli bir konuşma yaptı. "Kardeşlerim, yurttaşlarım," diyordu. "Gecenin en karanlık olduğu ve hiç bitmeyecek sanıldığı zaman gün doğuşunun en yakın olduğu zamandır." Bu kadın Halide Edip'ti. Kendisi politikaya atılmış sayılı Türk kadınlarından bir tanesiydi ve ileride yeni ihtilalin saflarında güçlü bir rol oynayacaktı. Sonradan şunları yazmıştır. "İzmir'in işgaline dair teferruatı öğrendikten sonra girişmemiz gereken kutsal savaştan başka hiçbir şeyden söz edemez oldum. Türkiye bu katillerin elinden, bu sözüm ona medeni Yunan ordularından temizlenmeliydi. Artık kişisel varlığımı unutmuş, sadece bu olağanüstü milli cezbe içinde bir birim olarak çalışıyor, yazıyor ve yaşıyordum. Lord Curzon'un haklı olduğu böylece ispatlanmıştı. İşgal haberi sultanın da gözlerini yaşartmıştı. Bir divan toplantısından çıkarken amcazadesi Abdülmecit Efendi'nin koluna yaslanarak, "Bak kadınlar gibi ağlıyorum," dedi. Mustafa Kemal haberi hareketinden bir gün önce Baba Ali'de Mehmet Ali Bey ve daha birkaç nazırla görüşmeye gittiği zaman duydu. Mehmet Ali Bey, "Ya Rabbim ne küstahlık," diye haykırdı. "Duydunuz mu? Yunanlılar İzmir'i işgale başlamışlar." Mustafa Kemal, "Bu da mı oldu?" diye sordu. Heyecanlanmış fakat fazla şaşkınlık duymamıştı. Birkaç günden beri basında bu çeşit bir harekete dair haberler görülmüştü. Çevresindeki nazırların telaşlı, şaşkın yüzlerine baktı. Sonra sükûnetle sordu. "Ne yapmayı düşünüyorsunuz?" Aldığı umutsuz cevap "protesto edeceğiz"den ibaret kaldı. "Pek güzel. Lakin Yunanlıların ya da İngilizlerin bu protesto ile geri çekileceklerini mi sanıyorsunuz?" Omuzlarını kaldırarak, "Elimizden başka ne gelir?" dediler. "Belki de alınacak daha kesin tedbirler bulunabilir." "Ne gibi mesela?" Düşüncelerini açıklamadı, yalnız ima yollu, "Benimle beraber gelebilirsiniz," dedi. Sonra Bahriye Nazırı'na, "Beni Anadolu'ya götürecek gemi hazır mı?" diye sordu. "Birkaç günden beri Bandırma vapuru emrinize amadedir." Ertesi gün yola çıkacaktı. Yaveri gemi süvarisine hitaben bir kağıt yazdı, nazır da imzaladı. Mustafa Kemal nazırları şaşkınlıklarıyla baş başa bırakarak çıktı. Bir akşam önce daha işgal haberi duyulmadan damat Ferit Paşa ile beraber yemek yemişti. Fevzi Paşa'nın yerine Genelkurmay Başkanı olan Cevat Paşa da oradaydı. Ferit Paşa tasalı görünüyordu. Hakkı da yok değildi. Zira İngilizler Mustafa Kemal'in adını pek tanımamakla beraber bu müfettişlik tasarısının o kadar akıllıca bir iş olmadığını baş tercümanları Ryan'la kendisine bildirmişlerdi. Dipnot, sonradan Sir Andrew Ryan, KBE, CMG. Ferit Paşa onlara gerekli teminatı vermişti. Ama şimdi Kemal'e soruyordu. "Komutanlığınızın tam sınırını bana harita üzerinde gösterebilir misiniz?" Mustafa Kemal kesinlikten isteyerek kaçınarak eliyle şöyle bir iki vilayeti gösterdi ve "Pek emin değilim," dedi. "Şöyle küçük bir yer olsa gerek." Cevat Paşa'ya bir göz işareti yaptı. O da aynı şeyi söyledi. Sonra bu işe önem vermiyormuş gibi haritanın başından uzaklaştı. Sadrazam ferahlamışa benziyordu. Yemekten sonra Cevat Paşa, "Bir şey mi yapacaksın Kemal?" diye sordu. "Evet paşam, bir şey yapacağım." Ertesi gün Yıldız Sarayı'na gitti. Vahdettin kendisini huzura kabul etti. "Paşam," dedi, "şimdiye kadar devlete büyük hizmetlerde bulundunuz. Artık bunlar tarihe karıştı. Unutun onları. Şimdi yapacağınız hizmet hepsinden daha önemlidir. Paşam, isterseniz memleketi kurtarabilirsiniz." Mustafa Kemal padişahın sözlerinden "Gücümüzü, kuvvetimizi kaybettik. Memleketi kurtarmanın tek yolu İstanbul'u elinde bulunduranların isteğine boyun eğmektir." sonucunu çıkarmıştı. Padişaha "Merak buyurmayın," dedi. "Zat-ı şahanelerinin noktayı nazarlarını pek iyi anladım. Emirlerinizi bir an bile aklımdan çıkarmam." Sultan kendisine başarılar diledi. Üzeri kendi turası işlenmiş bir de altın saat hediye etti. Artık her şey yolundaydı. Mustafa Kemal Harbiye nezaretine geldiği zaman Fevzi Paşa görevini Cevat Paşa'ya devretmekle meşguldü. Onun da aynı ruhla çalışacağına inanıyordu. Masanın üzerindeki haritaya eğilerek İstanbul'u gösterdi. "Anlayamıyorum," diye kükredi. "Şuracıkta rahatımıza ilişmesinler diye bütün yurdu düşmana teslim ediyoruz. Delilik bu, delilik." Cevat Paşa da aynı düşüncede görünüyordu. Mustafa Kemal Fevzi Paşa'ya "Haklısınız," dedi. "Anadolu'ya haklı olduğunuzu ispat etmek için gidiyorum. Uzun uzadıya konuşmamıza ihtiyaç yok. Sizden bir tek şey bekliyorum. Bana yardım edeceksiniz." "Tabii edeceğim. Bana güvenebilirsiniz." Cevat Paşa'ya döndü. "Siz de, özellikle siz. Çünkü sorumlu bir mevkide bulunuyorsunuz. Beraberce çalışabilecek miyiz? Şüphesiz. Mustafa Kemal bunun üzerine, şimdi Ulu Kışla'da bulunan 20. Kolordu'ya hemen Ankara'ya hareket emri verebilir misiniz diye sordu. Yalnız trenle değil yürüyerek gitsinler. Cevat Paşa gereken emri veririm dedi. Doğrudan doğruya haberleşmek için özel gizli şifresini de Mustafa Kemal'e verdi.
Ayrım sonu.